Ayrım 16, sayfa 217. 16, New York. 1995 yılının baharında BBC'nin New York'ta bir göçebe adını verdiği belgeselin çekimlerini tamamladım. Ve doğrusunu söylemek gerekirse onca yılın ardından hala göçebeydim. Çünkü hala gerçek bir evim yoktu. İşin peşinde oradan oraya dolaşıyordum. New York, Londra, Paris, Milan. Arkadaşlarımla veya otellerde kalıyordum. Sahip olduğum birkaç parça eşya, birkaç fotoğraf, kitap ve CD, Nigel'ın Cheltenham'daki evinde saklıydı. İşimin büyük kısmı New York'ta olduğu için çoğu zamanım orada geçiyordu. Bir zaman sonra ilk defa gerçek anlamda bir daire kiraladım. Salto'da küçük, stüdyo tipi bir daire. Sonra Village'da da bir yer tuttum. Ardından Batı Broadway'de bir eve taşındım. Ama bu yerlerin hiçbirinden hoşlanmamıştım. Broadway'deki tamamen çılgınlıktı, beni delirtti. Yakınlardan her araba geçişinde ses evin içinde yankılanıyordu. Köşede bir itfaiye merkezi vardı ve bütün gece boyunca çalan sirenleri işitiyordum. Yeterince dinlenemiyordum ve 10 ay sonra pes ederek göçebe hayata geri döndüm. O sonbahar Paris'te podyum işleri yaptım. Sonra Londra'daki şovlardan vazgeçip doğruca New York'a gelmeye karar verdim. Kendi yerimi bulup sabit bir hayata geçmenin zamanı olduğunu düşünüyordum. Daire avım sırasında da Village'da en yakın arkadaşım George'un evinde kalıyordum. Bir gece George'un bir arkadaşı Lucy doğum günü olduğunu söyledi ve şehre inip kutlamamızı istedi. Ama George çok yorgun olduğunu, sabah erken kalkmak zorunda olduğunu belirtti. Ben Lucy ile gitmeye gönüllü oldum. Evden çıktık. Nereye gideceğimizi bilmiyorduk. 8. caddede durdum ve eski oturduğum daireyi gösterdim. Ben orada şu caz kulübünün üstündeki dairede yaşıyordum. Güzel müzik çalarlar ama hiç kapısından içeriye girmedim. Orada durup içeriden gelen müziği dinledim. Hey, haydi içeriye girelim, ister misin? Hayır, ben Nels'e gitmeyi istiyorum. Aa, hadi girip bir bakalım. Çaldıkları bu müzikten çok hoşlanırım. İçimden dans etmek gelir. Lucy istemeye istemeye içeri girmeye razı oldu. Merdivenlerden aşağıdaki küçük kulübe indik. Tam girişin karşısında orkestra duruyordu. Sahneye ilerleyip durdum. İlk gözüme çarpan kişi davulcuydu. Karanlık odanın içinde sahne ışığı onun üzerindeydi. Hızla davul çalıyordu. Orada durup uzun uzun ona baktım. 70'lerden kalma uzun afro saçları vardı. Lucy kolumu tutunca ona döndüm. Hayır hayır, burada kalıyoruz. Otur ve bir içki iç. Biraz burada oturalım. Orkestra tam bir caz orkestrasıydı ve ben çılgınlar gibi dans etmeye başladım. Lucy de bana katıldı ve kısa süre sonra masalarında çakılı gibi oturmuş seyreden tüm ötekileri de kalkıp bizimle dans etmeye başladılar. Terleyip susayınca bir içki alıp seyircilerin arasındaki bir kadının yanında dikildim. "Aa, müzik harika, bunlar kim?" diye sordum. "Bilmiyorum, çünkü onlar bir grup değil, hepsi kendi hesabına çalışıyor. Ama saksafon çalan benim kocam," dedi kadın. "Ha, ya davul çalan kim?" Kadın tebessüm etti. "Üzgünüm, bilmiyorum." Birkaç dakika sonra takım ara verdi. Davulcu yerinden kalkıp sahneden indiğinde bayan onun kolunu yakalayıp "Özür dilerim ama arkadaşım sizinle tanışmak istiyor," dedi. "Ya öyle mi? Kim?" "O," diyerek beni ona doğru itti. Şaşkınlıktan ne diyeceğimi bilemedim. Sonunda orada birkaç dakika donup kaldıktan sonra "Merhaba," dedim. "Sakin ol Varis. Müziğinizi beğendim." "Teşekkürler. Adınız ne?" "Dana," dedi adam utangaç bir yüzle. "Aa," sonra çekip gitti. Lanet olsun. Ama onun gitmesine öyle kolay izin vermeyecektim. Arkadaşlarıyla oturduğu masaya kadar peşinden gittim. Bir sandalye çekip yanına oturdum. Davulcu dönüp beni yanında gördüğünde şaşkınlıkla yerinden sıçradı. "Ben seninle konuşmuyor muydum? Bu bir kabalık. Öylece çekip gittiğinin farkında mısın?" diye onu payladım. Dana afallamış bir ifadeyle bana baktı. Ardından kahkahayı patlattı. Yerlere yatarcasına gülüyordu. "Adın ne?" dedi kendine geldiğinde. "Artık bir önemi yok," dedim burnum havada, kendimi beğenmiş bir edayla. Ancak sonra tekrar konuşmaya başladık. O tekrar çalması gerektiğini söyleyinceye kadar konuştuk. "Gidecek misin? Kiminle geldin?" diye sordu. "Arkadaşımla, orada kalabalığın arasında." Bir sonraki arada bana grubun birkaç parça daha çalacağını ve sonrasında istersem bir yerlere gidebileceğimizi söyledi. Tekrar yanıma geldiğinde oturup sohbet ettik. Sonunda "Burası çok duman, nefes alamıyorum. dışarı çıkalım mı dedim. Tamam, dışarıda merdivenlere oturabiliriz. Merdivenlere çıktığımızda durdu. Sana bir şey sorabilir miyim? Sana sarılabilir miyim? Bu dünyanın en doğal talebiymiş gibi ve onu yıllardır tanıyormuşum gibi ona baktım. Sonra sımsıkı sarıldım. O an tıpkı Londra'ya gideceğimi, modellik yapacağımı bildiğim gibi biliyordum. Bu utangaç davulcu, bu afro tarzı saçlı adam benim adamımdı. Bir yerlere gitmek için saat çok geçti. Ona ertesi gün beni aramasını söyleyerek George'un telefon numarasını verdim. Sabah için randevularım var ama beni saat tam 3'te ara, tamam mı? Sadece onun beni söylediğim saatte arayıp aramayacağını görmek istiyordum. Sonra o gece eve dönerken bana Harlem metrosuna yetişmek zorunda olduğunu söyledi. Metro istasyonuna girerken başını kaldırıp baktı. Orada ona reklam panosunda bakan kocaman bir posterim vardı. Bunu önceden fark etmemişti. Benim bir model olduğumu bilmiyordu. Ertesi gün saat 3:20'de telefon çaldı. Telefonu hızla kaldırdım. Geç kaldın. Özür dilerim. Akşam benimle yemeğe çıkar mısın? Village'da küçük bir kafeye gittik ve saatlerce konuştuk. Artık onu tanıyordum. Onun ne kadar sıra dışı olduğunun farkındaydım. Çünkü o tanımadığı insanlara karşı oldukça yumuşak başlıydı. Sonra gülmeye başladım. Dana afallamış görünüyordu. Niye gülüyorsun? Benim çılgın olduğumu düşüneceksin. Devam et. Zaten çılgın olduğunu düşünüyorum. Senin bebeğini doğuracağım. Gelecekteki çocuğumun babası olacağını öğrenmek onu memnun etmemişti. Bana bu kadın gerçekten çılgın, çılgından da öte dercesine baktı. Biliyorum bunun tuhaf olduğunu düşünüyorsun ama söylemek istedim. Aman boş ver, unut gitsin. Hiçbir şey söylemeden bana baktı. Çok şaşırdığını görebiliyordum. Buna şaşmamak gerek. Onun soyadını bile bilmiyordum. Çok sonra bana o an kendi kendine onu görmek istemiyorum. Bu kadından kurtulmam gerek. Öldüren cazibedeki av peşinde koşan ahmaklardan diye düşündüğünü söyledi. Yemekten sonra Dana beni evine götürdü. Ama çok sessizdi. Ertesi gün kendi kendimden iğrendim. Bu kadar aptalca bir şey söylediğime inanamıyordum. Ama bir yandan da söylediklerim bugün yağmur yağacak türünden sıradan bir şey gibi görünüyordu bana. Sonraki bir hafta boyunca beni aramaması hiç de şaşırtmamıştı. En sonunda beklemekten vazgeçip onu aradım. Neredesin diye sordu. Arkadaşımdayım, buluşmak ister misin? Tanrım, evet, tamam, öğle yemeğine gidelim. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Tam bir şaşkınlık ve dehşet içinde telefonu kapadım. Kendi kendime iyi bir kız olacağıma dair ettiğim yeminden sonra bu adama sevdiğimi nasıl söyleyebilmiştim? Bebeklerden bir daha söz etmek yok derken kalkıp ona sevdiğimi söylemiştim. Ah Varys, senin neyin var böyle? Ne zaman benimle bir erkek ilgilense kaçardım, ortadan kaybolurdum. Ya şimdi? Hiç tanımadığım bir erkeğin peşine düşmüştüm. Dana ile buluştuğum gece yeşil bir süveter giyiyordum. Saçlarımda afroydu. Çok sonraları bana başını çevirdiği her yerde tek gördüğü şeyin yeşil süveterli bir afro olduğunu söyledi. Ona istediğim şeyin hep peşinden gittiğimi ve bir sebeple hayatımda ilk kez bir erkeği çok arzuladığımı söyledim. Açıklayamadığım şey ise bu adamı ömrüm boyunca tanıyormuşum gibi hissettiğimdi. Dana ile yemekte buluştuk ve dünyadaki her şey hakkında konuştuk. 2 hafta sonra Harlem'deki evinde yaşıyordum. Bundan 6 ay sonra da evlenmeye karar verdik. Bir yıllık beraberliğimizin ardından bir gün Dana hiç beklenmedik bir şekilde sanırım hamilesin dedi. Allah aşkına sen neden bahsediyorsun diye haykırdım. Haydi eczaneye gidiyoruz. Ne kadar itiraz etsem de vazgeçeceği yoktu. Eczaneye gidip bir hamilelik testi aldık. Sonuç pozitifti. Bu salak şeye inanmıyorsun ya dedim kutuyu işaret ederek. Paketten bir tane daha çıkardı. Tekrar yap. O da pozitifti. Bir süredir kendimi hasta hissediyordum. Ama zaten periyodumda ben öyle olurdum. Ancak bu seferki farklıydı. Her zamankinden daha kötüydüm. Istırabım daha fazlaydı. Yine de hamile olduğumu sanmıyordum. Daha ciddi bir problemim var. Öleceğim diye düşünüyordum. Doktora gidip durumumu anlattım. Bir kan tahlili yaptırdı ve sonucu almak için işkence gibi 3 gün bekledim. Lanet! Neler oluyor? Kötü bir hastalığım var da bana söylemek istemiyor mu yoksa? Sonunda bir öğleden sonra eve geldim ve Dana doktorun aradı dedi. Elim boğazıma gidiverdi. Ah Tanrım ne dedi? Seninle konuşacakmış. Ona hiç soru sormadın mı? Bak, bana seninle yarın saat 11 ya da 12'de görüşeceğini söyledi. Bu hayatımın en uzun gecesiydi. Öylece yatıp gelecekte beni neyin beklediğini düşündüm, durdum. Ertesi gün telefon çaldığında Ahize'yi yakaladım. Doktor, sana haberlerim var. Yalnız değilsin dedi. İşte bu, yalnız değilsin. Vücudunun her yeri tümör kaplı. Ah hayır, bu ne anlama geliyor? Hamilesin, 2 aylık. Bu haberi duyduğumda havalara uçtum. Dana da çok sevinmişti. Hayatı boyunca baba olmak istemişti. Daha o an bebeğin erkek olacağını her ikimiz de biliyorduk. Ama ilk düşündüğüm bebeğin sağlığıydı. Bebek beklediğimizi öğrendiğimiz an hemen bir kadın doğum uzmanına gittim. Doktor ultrasonu yaptığında ondan cinsiyetini öğrenmek istemedim. Lütfen söyleyin, bebek sağlıklı mı? Doktor bayan, evet, harika durumda dedi. Bu tam duymayı beklediğim şeydi. Şüphesiz Dana ile yapacağım mutlu evliliğim için önümüzde büyük bir engel vardı, Nigel. 6 aylık hamileyken birlikte Cheltenham'a gidip onunla son bir kez yüzleşmeye ve bu sorunu halletmeye karar verdik. Londra'ya vardığımızda sabah bulantılarım ve soğuk algınlığım yüzünden yatağa düştüm. Bir arkadaşımızın evinde kaldık. Birkaç gün sonra ben kendime geldiğimde kendimde Nigel'ı arama cesaretini buldum. Ama onu aradığımda nezle olduğunu ve ziyaretimi birkaç gün daha ertelemem gerektiğini söyledi. Nigel kendini o ziyaret için hazır hissedinceye dek Dana ve ben bir hafta daha Londra'da bekledik. Onu arayıp bizi istasyonda karşılayabilmesi için ona tren saatini bildirdim ve Dana'nın da benimle geleceğini bilmeni istiyorum ve hiçbir problem istemiyorum, tamam mı dedim. Onu görmek istemiyorum, sana şimdi söylüyorum, bu seninle benim aramda. Nigel, umurumda değil, hem de hiç, bunun onunla ilgisi yok. Artık onunla çok ilgisi var, o benim nişanlım. Onunla evleneceğim, anlaşıldı mı? Ve burada yapmam gereken ne varsa o da benimle olacak. Onu görmek istemiyorum, o kadar. Bunun üzerine Nigel, Cheltenham trenine tek başıma bineceğimi zannetti. Trenden indiğimde o park yerinde bir direğe yaslanmış, her zamanki gibi sigara içerek beni bekliyordu. Onu son gördüğümden de kötü görünüyordu. Saçları uzamış, gözlerinin altında siyah halkalar oluşmuştu. Dana'ya dönüp, işte orada, şimdi sakin ol dedim. Ona doğru yürüdük. Ben daha bir kelime bile edemeden Nigel, sana onu görmek istemiyorum demiştim. Sana söylemiştim, gayet açık ve net. Seni yalnız görmek istiyorum dedi. Dana elindeki çantayı kaldırıma attı. Bak, onunla böyle konuşamazsın. Benimle de böyle konuşamazsın. Neden onu yalnız görmek istiyorsun? Aklından neler geçiyor? Onu yalnız mı görmek istiyorsun? Tamam, ama ben onunla yalnız görüşmeni istemiyorum. Ve eğer bunu bir kez daha söylersen kıçına tekmeyi basarım. Nigel'ın benzi sol vermişti. Pekala, arabada yer yok. Arabandan bana ne, taksi tutarız. Sadece şu işi bitirelim artık. Şimdi Nigel hızlı hızlı arabaya doğru ilerliyor. Yandan yandan hayır hayır işler böyle yürümüyor diye söyleniyordu. Arabaya atlayıp motoru çalıştırdı ve bizi yanımızda çantalarımız orada öylece bırakıp gitti. En iyisi bir otel bulmak diye karar verdik. Şans eseri istasyonun hemen yakınında oda ve kahvaltı veren bir otel vardı. Otel tam bir çöplüktü ama içinde bulunduğumuz şartlar altında bu son endişemizdi. Dışarıya çıktık, Hint yemeği sipariş ettik ama hiç iştahımız yoktu. Öylece oturup somurtkan somurtkan yemeğe baktık. Sonunda odamıza dönmeye karar verdik. Ertesi sabah Nigel'ı tekrar aradım. Sadece eşyalarımı almak istiyorum, tamam mı? Bununla uğraşmak istemiyorsan unut gitsin. Sadece eşyalarımı ver yeter. Hiç cevap yok. Dana ve benim geceyi geçirdiğimiz otelde bir gece daha geçirme olanağımız yoktu. Bu yüzden daha rahat bir yere geçmeye karar verdik. Nigel ile iş kim bilir ne kadar sürecekti. Kalacak başka bir yer bulup yerleştikten sonra onu tekrar aradım. Bak, neden böyle davranıyorsun? Neden bunu yapıyorsun bana? 7 mi 8 mi? Hadi artık. Tamam, demek beni görmek istiyorsun. Ama yalnız sen. Seni otelden alırım ama eğer o gelirse her şey biter. Çeker giderim. Sadece sen. İç çektim ama bu işten başka çıkış görmüyordum. O yüzden kabul ettim. Telefonu kapayıp durumu Dana'ya açıkladım. Lütfen Dana, izin ver oraya yalnız gideyim. Bakalım onunla konuşabilecek miyim? Benim için bunu yap. Tamam, işe yarayacağına inanıyorsan öyle olsun. Ama sana dokunmaya kalkarsa işi biter. Sana söylüyorum, bundan hoşlanmadım. Ama sen istiyorsan sana engel olamam. Dana'ya otelde kalmasını, ihtiyacım olursa onu arayacağımı söyledim. Nigel beni aldı ve kiralamış olduğu bir dağ kulübesine gittik. İçeriye girdik. Bana çay hazırladı. "Bak Nigel," dedim. "Bu adam evleneceğim kişi ve onun çocuğuna hamileyim. Senin biricik karın olduğum ve birlikte bir hayat sürdüğümüzle ilgili küçük fantezilerin artık olamaz. Her şey bitti. Tamam mı? Anladın mı? Hadi artık bu sorunu çözelim. Bu hafta senden boşanmak istiyorum. Hemen. Bu sorunu çözmeden de New York'a dönmeyeceğim." "Pekala, ilk olarak bana borçlu olduğun tüm parayı vermeden senden boşanmayacağım." "Ne? Sana mı borçluyum? Ne kadar?" "Yıllardır çalışıp sana para veren kim peki?" "O paranın hepsi senin yediklerine gitti." "Aa, anlıyorum. Ben burada değilken bile. Tamam, şu kafaya taktığın para ne kadar?" "En az 40.000 pound. "Ya, o kadar parayı nereden bulacağım? O kadar yok ki." "Beni ilgilendirmiyor. Umurumda değil. Böyle olacak. Bana borçlusun ve onu almadan hiçbir yere gitmiyorum. Boşanma falan da yok. Bana borcunu ödemeden asla özgür olamazsın. Evimi senin yüzünden sattım. İpotekten dolayı sattın ve onu ödeyene kadar öldüm. Tek yapman gereken bir iş bulmaktı ama sen onu bile yapamadın." "Ne? Ne için iş bulacaktım? Nasıl bir iş bulsaydım? McDonald's'ta mı çalışsaydım?" "Eğer borcunu ödeyebileceksen neden olmasın? Bu yapabileceğim bir şey değil. Sen ne yapabilirsin ki? Ben bir çevreciyim." "Ya, ne demezsin. Sana Greenpeace'te iş buldum ama seni kovdular ve bir daha gelmemeni söylediler. Tek suçlu sensin. Ve ben buna daha fazla katlanmayacağım. Sana tek kuruş vermiyorum." "Ne var biliyor musun? Al aptal pasaportunu başına çal. Seninle artık konuşmanın bir anlamı yok. Bizimki hiçbir zaman gerçek ve kanuni bir evlilik olmadı. Çünkü biz asla birlikte olmadık. Bu doğru değil. Artık değil. Kanunlar öyle demiyor. Benimle evlisin ve ben seni asla bırakmayacağım Varys. Bebeğin hayatının sonuna dek bir piç olacak." Orada oturup yüzüne baktım ve ona karşı hissettiğim azıcık acıma duygusu da nefrete dönüştü. Durumun ne kadar ironik olduğunu fark ettim. Bana yardım etmeye can attığı, bu Allah'ın arzusu dediği için onunla evlenmeye karar vermiştim. Kız kardeşi iyi arkadaşım olduğu için bir problem çıkarsa o devreye girer diye düşünmüştüm. Ama Julie'yi de son kez kapatılmış olduğu bir akıl hastanesinde görmüştüm ve pek çok kez ziyaretine gitmiştim. Julie tamamen delirmişti. Çılgın gözlerle etrafa bakıyor, bana onu kovalayan, öldürmek isteyen insanlar hakkında türlü hikayeler anlatıyordu. Onu bu halde görmek beni çok üzmüştü ama kuşkusuz delilik aileden geliyordu. "Senden boşanıyorum Nigel, kabul et ya da etme, konuşacak başka şeyimiz yok." Bir dakika bana ciddi gözlerle baktı, sonra sakince, "Tamam, sana sahip değilsem, hiçbir şeyim yok demektir. Önce seni, sonra kendimi öldüreceğim," dedi. Ne yapacağıma karar vermeye çalışarak dona kaldım. Sonra blöf yapmaya başladım. "Dana beni almaya buraya gelecek. Yerinde olsam hiçbir şeye kalkışmam. Oradan derhal çıkmam gerektiğinin farkındaydım. Çünkü bu kez o gerçekten uçurumun ucuna gelmişti. Çantamı yerden almak için eğildim. Beni arkamdan itti. Pikaba çarpıp sırtüstü sert zemine yuvarlandım. Orada öylece yattım. Kıpırdamaya korkuyordum. Ah tanrım, bebeğim. Bebeğime zarar verme korkusuyla hareket edemez olmuştum. Yavaşça ayağa kalktım. "Ah kahretsin, sen iyi misin?" diye bağırdı. "Evet iyiyim," dedim sakince. Şimdi buraya yalnız gelmekle ne büyük aptallık yaptığımın farkına vardım. "Tamam iyiyim." Ayağa kalkmama yardım etti. Kendime gelmiş gibi davranarak ceketimi giydim. "Seni eve götüreyim, bin şu lanet arabaya." Nigel yine öfkelenmişti. O arabayı sürerken ben oturup düşündüm. Bu bebekten nefret ediyor. Onun öldüğünü görmekten büyük mutluluk duyacak. Belki bizi kayalardan aşağı atmayı dener. Emniyet kemerimi taktım. Bu arada Nigel bağırıyor, küfrediyor, ağzına geleni söylüyordu. Ben oturmuş başım önde, tek kelime etmeye korkuyordum. O sırada kendimi düşünemeyecek durumdaydım. Tek endişem bebeğimdi. Ben bir savaşçıydım ve hamile olmasaydım onun canını okurdum. Otele vardığımda hepsi bu mu? Orada öylece oturup hiçbir şey söylemeyecek misin? Sana yaptığım onca şeyden sonra. Arabayı durdurur durdurmaz uzandı, kapımı açıp beni yere itti. Ayağımın biri hala arabadayken yere düştüm. Ayağımı arabadan kurtarmaya uğraşıp içeriye koştum ve doğruca odamıza çıktım. Dana kapıyı açtığında gözümden yaşlar boşanıyordu. Ne oldu, o sana ne yaptı? Çok net görebiliyordum. Dana'ya gerçeği söyleyecek olsam Nigel'ı öldürecek, sonra hapse girecek ve ben de bebeğimi yalnız başıma büyütecektim. Hiçbir şey. Her zamanki gibi gerzeğin biri. Bana eşyalarımı vermiyor. Burnumu sildim. Hepsi bu mu? Aa, Varys, unut o şeyleri. Buna ağlamaya değmez ki. Dana ve ben New York'a giden ilk uçağa bindik. 8 aylık hamileyken Afrikalı bir fotoğrafçı benim bebek beklediğimi duymuş. Resimlerimi çekmek istiyordu. Benden çalıştığı yer olan İspanya'ya gitmemi istedi. O zamanlar kendimi harika hissediyor, yolculuk etmekten çekinmiyordum. 6 aydan sonra uçmamam gerektiğini biliyordum. Ancak bol kazaklarla uçağa gizlice biniyordum. Fotoğrafçı Marie Claire dergisi için birkaç harika resim çekti. Ama bir kez daha uçmam gerekti. Doğumdan 20 gün önce, doğumdan sonra bebekle ilgilenmeme yardım etsinler diye Dana'nın Nebraska'daki ailesinin yanına uçtum. Omaka'da Dana'nın ailesiyle kaldım. Kulüplerde vermesi gereken anlaşmalı konserler vardı ve bir sonraki hafta New York'a geri uçmayı planlıyordu. Nebraska'ya vardıktan kısa bir süre sonra bir sabah kalktığımda midemde bir tuhaflık hissettim. Bu hazımsızlığa dün gece yediğim ne gibi bir şey sebep olmuştur diye düşünüp duruyordum. Bu duygu tüm gün devam etti ama ben aileye bahsetmedim. Ertesi sabah karın ağrım gerçekten çok şiddetlenmişti. Belki de bu karın ağrısı değildi, belki de bebek doğuyordu. Dana'nın annesini iş yerinden aradım ve "Bakın, karnımda gelip giden bir ağrı var. Dün tüm gece devam etti ama gittikçe şiddetleniyor. Ne yedim bilmiyorum ama kendimi kötü hissediyorum." "Varys, Tanrı aşkına, senin kasılmaların başlamış." "Aa, öyleyse iyi. Çünkü bu bebeği doğurmaya hazırdım. Dana'yı arayıp ona "Sanırım bebek doğuyor." dedim. "Yo, hayır, ben gelmeden olmaz. Durdur şu bebeği, geliyorum. Hemen bir uçağa bineceğim." "Becerebilirsen gel de sen durdur. Bunu nasıl yaparım ki? Bebeği durdurmak ha? Tanrım, aptal herif. Ama ben de Dana'nın ilk bebeğimiz doğmadan burada olmasını ve doğumu görmesini gönülden arzu ediyordum." Annesi konuşmamızın ardından hastaneyi arayıp hemşireden kontrol etmesini istemiş. Hemşire bana bebeğin doğmasını istiyorsam etrafta dolaşmam gerektiğini söyledi. Ben de düşündüm ki eğer dolaşmazsam bebek doğmaz. Dana ertesi akşamdan önce gelemedi. O geldiğinde benim 3 gündür kasılmalarım oluyordu. Babası onu almaya havaalanına gittiğinde ben de artık zor nefes alıyordum. "Ah, kahretsin Tanrım! Say Varys, say!" Dana'nın annesi bağırıyordu. Biz artık hastaneye gitme zamanının geldiğine karar verdik. Ama gidemiyorduk. Çünkü Dana'nın babası arabayı almıştı. Arabayla evin önüne yaklaştıklarında eve girmelerine bile fırsat vermeden "Arabaya binin, hastaneye gidiyoruz." diye haykırdık. Saat 10'da hastaneye vardık. Ertesi gün 10'da ben hala doğumhanedeydim. "Bir ağaçta baş aşağı sarkmak istiyorum." diye bağırıp duruyordum. Bu tamamen hayvani bir içgüdüydü, tıpkı maymunlardaki gibi. Hayvanlar bu işi öyle yapıyordu. Etrafta dolaşıyor, oturuyor, takla atıyor, koşuyor ve sallanıyorlardı. Ta ki bebek doğuncaya kadar. Öylece yatıp kalmıyorlardı. O günden beri Dana bana maymun der. Tiz bir sesle, "Ah, bir ağaçta baş aşağı sarkmak istiyorum." diye bağırır. Doğumhanedeyken baba adayı, "Nefes bebeğim, nefes al." diye uzaktan işi idare ediyordu. "Lanet, şu laneti benden uzak tutun. Seni geberteceğim. Tanrım, Dana'yı vurmak istedim. Ölmek istedim ama ölmeden önce onu vurduğumdan emin olmak istiyordum." Sonunda öğlen oldu. Londra'da beni ameliyat etmiş olan o doktora öyle minnettarım ki, hala dikiliyken o bebeği dünyaya getirebileceğimi hayal bile edemiyorum. Ve 9 ay bekleyişten, 3 günlük ıstıraptan sonra mucize dünyaya geldi. Onca şeyden sonra onu gördüğüme, o küçük, minicik şeyi tuttuğuma çok memnun olmuştum. Uzun boylu bir bebekti ama sadece 3,5 kiloydu. Bebeğim dünyaya gelir gelmez, "Ah!" dedi ve odaya merakla bakındı. "Bu mu yani? Bu, ışık bu mu?" 9 ay karanlıktan sonra bu ona iyi gelmiş olsa gerek. Doğumhanedekilere bebek doğar doğmaz onu üzerindeki bütün doğum atıklarıyla göğsüme yatırmalarını istediğimi söyledim. Onlar da yaptılar. Ve ona ilk dokunduğum an her annenin söylediği klişe sözün doğru olduğunu anladım. Bebeği kucağına aldığın an tüm acını unutursun. O an acı diye bir şey kalmaz. Sadece mutluluk vardır. Bebeğime Somalice'de güçlü aslan anlamına gelen Aleke adını koydum. Ama şu an küçücük fiyonk dudakları, kırmızı yanakları ve kıvır kıvır saçlarıyla aslandan çok bir meleği andırıyor. Geniş alnı tıpkı benimki gibi. Onunla konuşurken ağzını ötmeye hazırlanan küçük bir yavru kuş gibi büzüştürüveriyor. Doğduğu günden beri çok meraklı bir çocuk. Sessizce etrafa bakıyor, yeni dünyasını keşfediyor. Ben küçük bir kızken hayvanlarımı güttükten sonra bir an önce dönüp annemin dizlerine yatmak için can atardım. Annemin başımı okşaması bana huzur ve güven duygusu verirdi. Şimdi ben bunu Aleke'ye yapıyorum ve aynı benim gibi o da bundan hoşlanıyor. Başını okşuyorum ve Aleke o an kollarımda uyuyakalıyor. Doğduğu gün hayatım değişti. Şimdi artık ondan aldığım mutluluk benim için her şey demek. Şikayet ettiğim ve dert edindiğim tüm o ufak şeyleri bir kenara bıraktım. Bunların hiçbirinin bir anlamı olmadığını anladım. Önemli olan yaşamın kendisiydi ve çocuğumu dünyaya getirmek bunu anlamamı sağladı.